Ayrım 10.
Ağam dedim, bak bu yoldaşlar da muhabbeti özlemiş. Bırak şu haytalar evlerine gitsinler. Biz de biraz burada eğleşelim. Niye gideceklermiş diye sordu. Niyesi var mı? Şimdi onlar burada oldukça senin sinirin geçmeyecek. Sinirli muhabbet olur mu? Bırak sabah ola hayrola. Yarınki gün işin önünü arkasını nasıl olsa anlarsın. Çok istekli olmasa da elinin tersiyle neferlerden birine gönder gitsinler anlamına gelen bir işaret yaptı. Muhabbet oradan buradan derken saatler geçiverdi. Gecenin yarısında kulluktan çıktık, eve doğru gidiyoruz. Ağam dedim, sen de az daha öldürecektin çocukları. Yok canım dedi, ölçülü vuruyordum. Neyin ölçüsü Allah aşkına ağam? Kemik seslerini dışarıda ahali bile duyuyordu. Eve girdiğimizde Zehra Hanım dışında herkes uyuyordu. Zehra Hanım her zamanki minderinin üzerinde kılı kıpırdamadan bize bakıyordu. Bu bakışlarda müthiş bir kızgınlık vardı. Bizi bir süre süzdü. Sonra yavaş yavaş kalktı, odasına yatmaya gidecekti. Oda kapısına vardığında durdu. Geri döndü ve adeta yılan tıslamasına benzeyen bir sesle Arifa'ya "Elim kırılsın." dedi. İkimiz de öylece kala kaldık. Arifa derin bir iç çekti ve "Hemen yatma sarı, bir iki tek yuvarlayalım." dedi. Mutfaktan bir tepsiye birkaç meze koydum, oturduk. Bu haytayla uzun zamandır sen ilgilenirsin sarı. Ne yapacağız? Bugün yaralar, yarın öldürür. Az daha katil olacaktı. Düşünüyor musun? Ben oğlum zabit olsun, çorbacı olsun yükselsin diye gözünün içine bakayım, o gitsin katil olsun. Aklıma bir çözüm geliyor ağam dedim. Hay gözünü öpeyim, söyle sarı dedi. Kediyi ciğercinin önüne bekçi yapacağız ağam. Sen bu çocuk yeniçeri olsun istersin. Zaten o da ister. Eh artık 16 yaşına da geldi. O zaman bunu acemi yap. Kulluğun birini hizmetine ver. Hem de buraya 7 kuleye ver. Habibi de daha uzak bir kulluğa ver. Ahmet sakin çocuktur. Hem onun yeniçerilikle ilgisi yok. Hem hizmetine başlamış olur. Hem de asayişi korumakla görevli olduğu için olay çıkarmaktan uzak durur. Arifa bir süre düşündü. Sonra doğru söylersin sarı dedi. Böylece yeniçeriliğe de adımını atmış olur kerata. Durgunluğu geçmişti. Aklı artık başka yerdeydi. Bana yeniçeriliğe nasıl başladığını, ocağa girerken sırtına nasıl tokat yediğini, helal temizlemekten pazar alışverişine terfi ettiğinde nasıl sevindiğini, orta sofrasına ilk oturduğu günkü gururunu anlattı. Odalarımıza gitmek için kalktığımızda son olarak çok mu hızlı vuruyordum sarı diye sordu. Bir şey söylemedim. Sabah uyandığımda Arif Ağa'yı Sabit'le otururken buldum. Arif Ağa'nın yanında büyücek bir bohça duruyordu. Sabit süt dökmüş kedi gibi oturuyor, güzel yüzünde dün akşam yediği dayağın tüm izleri görülebiliyordu. Sarı dedi Arif Ağa, istersen sen de gel. Nikola'nın babası Terzi Kosta'ya ziyarete gidip hediye götüreceğiz. Bu haytayı el öperken görürsün. Sağ ol ağam, bugün çardağa gideceğim dedim. Vuslat. Hazreti İsa Efendimizin 1787 yılı Osmanlı memleketleri ve fakir için uzun ıstıraplı yılların başlangıcı belki de bir nevi habercisi oldu. Kıblegahım Mürşidim Ahmet Baba senenin hemen başında hastalandı. Hekimler bir karaciğer illetinden söz edip duruyorlar. O ise vuslattan, Allah'a kavuşmadan, düğün gecesinden başka bir şey söylemiyordu. Vaziyeti iyi değildi. Marangozluğu da çardağı da boşladım. Hemen her gün Erikli Baba'ya gidiyor, Mürşidimin hizmetinde bulunuyordum. Hastalığı ağrılıydı ama o neşesini muhafaza ediyor. Hatta belki de kavuşmanın yakın olduğunu bildiği için sohbetleri daha bir neşeli ve lezzetli oluyordu. Yıllardır sohbetinde bulunduğum bu adam, bugünlerde yıllardır öğrenmediğim şeyleri bana öğretiyordu. Sanki gönlü başka bir alemin içine geçmiş, oradan besleniyor, aldığı gıdayı bizimle paylaşıyordu. Tam o gün, yani Yüce Allah'a kavuştuğu günün sabahı, ruh devesini Hakk'a sürmeden önce eli ellerimin arasında, döşeğinin kenarında oturuyordum. Abdullah Nazarım dedi, bir zamandır dergahımıza seyrek gelirdin ama fakir hastalandığından beri her gün gelir, fakiri telli duvaklı uğurlamak için uğraşırsın. Bu kez de Abdi Baba gücenmesin. Gücenmez babacığım, sen gücenmiş miydin diye sordum. Gülümsedi. Hayır nazarım, gücenmedim. Gücenmedim ama hepiniz için gider ayak endişeliyim. Alametlerin hiçbir hayrı göstermiyor. Kötü alametler belirdi. Şimdi bunları daha da iyi ayırt edebiliyorum. Fakir gidiyor, fakirin çilesi doldu. Pir Sultan Abdal ne der bilir misin? Bilirsin tabii, kaç kere dinledin. Ama üzerine akıl yordun mu? Ne demek istemiş diye düşündün mü? Şöyle der hani, Pir Sultan Abdal'ım, doğdum eksildim. Yemeden içmeden sudan kesildim. Fakir işte şimdi tamamlanacak. Eksikli günlerin sonuncusunu yaşıyorum inşallah. Onun için gitmeden önce nazarıma birkaç söz söyleyeceğim. Kulağını aç. Daha önemlisi gönlünü aç, iyi dinle. Fakir kolay anlaşılabilir laf söylemez biliyorum. Ama bir mürşit kolay anlaşılabilir laf söylememelidir zaten. Biz zor laf söylediğimizde bunu gösterişçiliğimize, ukalalığımıza verenler olur. Varsın dilediklerine versinler. Mürşit kolay anlaşılabilir laf söylerse o laf öğüt değil, nurdan bir parça değil. Olsa olsa emir olur. Allah fakire emir vermekten saklasın. Evladım, lafım üzerine düşünebilmeli, aklını kurcalamalı, kafasını yormalı ki bunlara sahip olduğunu anlayabilsin. Abdullah, nazarım, idrak ve olgunluk zor günlerde sınanır. 50 yıldır bu Osmanlı memleketlerinde çok zor günler oldu. Ama 50 yıldır Allah'a çok şükür birkaç münferit hadise dışında fırka fırka bölünmedik, birbirimizle dövüşmedik. Şimdi fakir gittiğinde göreceksin ki yeni zor günler gelmektedir. Bu günler için hazırlıklı olmanız lazım. Arif Ağa doğru adamdır, dürüsttür, yüreklidir, bileklidir. Ama bir zaafı vardır. Ocakçılık yapar. Önce yeniçeridir. Dünya alem onun için bundan sonra gelir. Önce yeniçeri, önce ocak der. İçi kan ağlasa da ocakçılık neyi gerektiriyorsa onu yapar. Sen de oradaymışsın bilirsin. Galata'da iki kalyoncunun kanına girmiş. Ona sorarsan girmek zorunda kalmış. Bilmezsin. Günlerce gizli gizli fakire geldi. Ağladı durdu. Baş okuttu. Bektaşilerde bir çeşit günahlardan arınma ritüeli. Bir daha yapacak mısın nazarım diye sordum ona. Ocak için 1000 kez de yaparım dedi. Başka bir şey demedi. Abdi Baba da bir bakıma Arif Ağa'ya benzer. Arif Ağa için ocak neyse Abdi Baba için hayalleri öyledir. Bu durum daha da tehlikelidir. Hadi ocağı kestirirsin. Ne isteyebileceğini, ne yapabileceğini, neyi yapamayacağını önceden 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirsin. Ama hayaller öyle mi? Ustalarımız boşuna muhayyel olan mükemmeldir dememişler. Her şey hayalde insana mükemmel gelir. Hayalin sana her şeyi yaptırır. Sonra bir gün gelir bakarsın ki yola çıktığın yere, gideceğin yerden daha da uzaklaşmışsın. Kendi hayalin seni yanıltır. Nefsine uysan yapmayacağın şeyleri yaparsın. Nefsine uysan yapabileceğin kötülükler bellidir, sınırlıdır. Şehvet, iktidar, mal hırsı. Ama hayaller bütün bunları aşar. Şehvetin, iktidarın, mal hırsının kuralları bellidir. Herkes, bir nebze aklı olan, çevresini dikkatle izleyen herkes bu kuralları bilir. Bu kuralların kaç tür ihlal edilebileceği dahi bellidir. Çalarsın, faizcilik yaparsın, zina, oğlancılık yaparsın, ihbarcılık, kayırmacılık yaparsın. Ama hayallerde bunlar da belli değildir. O zaman kendi kendine soracaksın. Kim düşürdü bu hayalleri zihnime diye, bu hayaller bana kimden geldi diye soracaksın. Abdi Baba'nın muhayyelatı biraz geniştir. Zengindir ve onların içinde yaşar. Kendisine avami dendiğinde içten içe bununla gurur duyar. O da bir hayaldir çünkü. Avam da bir hayal, havas, seçkinler da. Bunlar hep bizim vehimlerimizdir. Onun zihninde bir avam vardır ve o ona hizmet etmektedir. Oysa o avam sadece onun zihnindedir. Yolda ayağı yaralanmış bir çocuk görürsen, dur yardım et, yarasını sar, kapını aç, gelirse doyur gönder. Ama kendi kendine şu yaralı, şu da aç deme. Kimin yaralı, kimin aç, kimin muhtaç olduğunu bilemezsin. Bunları zihninde yaratma. Zihin zaman zaman aldatıcı olur. Bir bakarsın kendi açlıklarını, kendi muhtaçlıklarını, kendi yaralarını cihana mal etmişsin. Dava güdersin ama güttüğün dava kendi davandır. Deşersen görürsün ki bu hayli zor bir durumdur. Gözü dönmüş tüccar, kar daha çok kar isterim der. Şehvetperest, kadın, oğlan isterim der. Derdi açıktır, ne istediği bellidir. Ama bir dava gidiyorsan, bunun için güttüğünü kendi kendine bin bir kez sormak zorundasın. Her sabah tekrar, bugün yolda mıyım acaba diye yoluna dönüp bir daha bakmalısın. Dava güzel şeydir. Dava insanı fedakar yapar. Dava insanı nefsinden kurtarabilir. Hatta dava insanı dirileştirir. Bak, Abdi Baba, fakirden ancak 2-3 yaş küçüktür ama delikanlı gibi durur. Dava insanı yaşatır. Ama sormak lazımdır. Bu kadar yaşamak şart mıdır diye. Sormak lazımdır. Gerçekten bu davayı kimin için güderim diye. Ahmet Baba benim çardak ziyaretlerim üzerine ilk kez konuşuyordu. O da ben de biliyorduk ki bu aynı zamanda son kez konuşmamızdı. Konuştuk, konuştukça neşelendik. Yahu dedi, biraz dem getir de muhabbetimiz tam gidelim sevgilinin yanına. Hemen koştum, dem getirdim. Seyit Mehmet Baba ile iki derviş daha bize katıldılar. Ahmet Baba ikinci kadehini bitirmiş, Fikri Derviş uduyla, "Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi" diye çalıyordu ki babamızı uğurladık. Bütün oda ve her birimiz nurdan bir katreydik. Kalktık, Seyit Mehmet Baba'ya niyaz ettik. Tek bir kelime söylemeden, içim boşalmış, aynı zamanda garip bir doluluk hissiyle evin yolunu tuttum. Arif Ağa, mürşidinin göçtüğü haberini fakirden aldı. Bir an durdu ve sonra ancak eyvah diyebildi. Ölüm hakkında kararsızım. Onun için bu nedir sorusuna cevap veremiyorum. Bir felaket midir? Buna cevap veremiyorum. Ahmet Baba'yı sır ederken niçin hepimiz ağlıyorduk? Aslında hepimiz dememeliyim. Koskoca cemaatte Seyit Mehmet Baba, Abdi Baba, bir Mevlevi, bir de Nakşibendi şeyhleri ağlamıyor. Onlar dışında herkes ağlıyordu. Onlar niçin ağlamıyordu? Mehmet Baba üzülmemiş olamazdı. Bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorlardı? Yoksa şeyh oldukları için öyle davranmaları mı gerekliydi? Ölümden korkmuyorlar mıydı? Ben niçin korkuyordum? Hem bunun hakka kavuşmak olduğunu bilip hem neden korkuyordum? Nefsim ürküyordu. Kendi korkumuza mı yoksa sevdiğimiz birinin bizden uzak olacak olmasına mı ağlıyorduk? Bunu bilmiyorum. Bunu bilmediğim gibi ölümün bir felaket olup olmadığını da bilmiyorum. İstanbul Seferber. Fakat felaket olduğunu katiyetle bildiğim olay 1787 senesinin Ağustos ayının 13. gününde, bu sıcak yaz gününde yine çardakta otururken duyduğum haber oldu. İşte bu, burada yıllardır öğrendiklerimin bana öğrettiği üzere felaketin büyüğüydü. 13 Ağustos 1787 günü Padişah Abdülhamit Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Oysa ben Yeniçerilerin yoldaşıydım. Onlardan her gün ordunun vaziyetini dinliyordum. Kafirlerin savaş fenninde ne derece ileri gittiklerini onlar da biliyordu, ben de biliyordum. Fakat işin en tuhafı bu savaşı padişah kadar, belki padişahtan fazla ahalinin istiyor olmasıydı. Hatta deniliyordu ki ahaliden çekinen padişah bu kararı mecburen vermiştir. Savaş ilanı çardakta duyulduğunda Abdi Baba ile birlikteydik. Oturmuş her zamanki muhabbetlerimizden birine dalmış, rahmetli Ahmet Baba'nın deyişiyle muhayyel olanın zevkine batmıştık. Birden aşağıdaki kahvehane ahalisi sevinç çığlıkları atmaya, birbirini kucaklamaya ve "Padişahım çok yaşa" diye bağırmaya başladı. Daha dün yakındıkları, bazılarının "Allah belasını versin" diyecek kadar ileri gittikleri padişah, birdenbire Cihangiroğlu vermiş, tekrar efendimiz sıfatına layık görünmeye başlanmıştı. Gayri ihtiyari "Ne oldu acaba Baba Erenler?" diye sormuştum. Abdi Baba hiç merak yahut telaş belirtisi göstermedi. Aksine gayet sakin bir edayla, sanki rüyasında görmüş gibi, "Herhalde Moskova savaşı ilan edilmiştir" deyiverdi. Bu açıklama beni tatmin etmediği için dışarı, aşağı indim. İnmem ile geri dönmem bir oldu. "Doğrudur baba, savaş ilan edilmiş" dedim. "Bu kurbanlı küçük başlar da buna seviniyor değil mi?" diye sordu. "Evet" anlamında başımı sallayarak oturdum. "Sevinsinler bakalım" dedi. Helaya dökülecek akıl yok bunlarda. Telaşlanmıştım. Haberi mutlaka Arif Ağa'da almıştı. Ne düşünüyordu? Şimdi ne olacaktı? 53 yaşında savaşa mı gidecekti? Ya Sabit? Artık fazlasıyla durulan ve 6 aydır 38. cemaat ortasının kıdemsiz neferi olan Sabit, o ne olacaktı? Henüz 18 yaşındaydı ve şimdi aklımı bu soru kurcalıyordu. Abdi Baba'dan destur alarak doğruca koşar adımlarla evin yolunu tuttum. Yangın gibi bir şeydi İstanbul'da savaş haberi. Herkes bir yerlere telaşla seyirtmeye başlamıştı bile. Şimdiden parası olanlar un, şeker, yağ telaşına düşmüşlerdi. Yol boyunca fazla dikkat sarf etmesem bile bunu görmem mümkün oluyordu. Eve vardığımda Arif Ağa'yı, Yusuf, Mehmet ve ortadan, Sabit de dahil olmak üzere birkaç zabit ve neferle bahçede düşünceli bir şekilde otururken buldum. Selamlaşmalardan sonra "Durum nedir ağam?" diye sordum. "Ne olacak sarı?" dedi. "Padişah Efendimiz Kırım'la birlikte namusumuzu da kaybetmek istemiyor. Bunun için Moskova savaş ilan etmiştir. Zaten ahali de bunu sorup duruyordu. Sessiz sedasız Kırım'ı kafirlere bırakacak değildik ya. Allah'ın izniyle muzaffer olacak. Moskov kafirine haddini bildireceğiz." "İnşallah ağam," dedim. Abdi Baba'nın tutumundan sonra Arif Ağa'nın bu sözleri beni şaşırtmıştı. Ya biri ya öteki fena halde yanılıyordu. Acaba hangisi diye kendi kendime sormadan edemiyordum. "Peki ağam," dedim. "Ordu sefere ne zaman çıkacak? Artık sonbahar gelmiştir sarı. Bahara kadar olmaz. Zaten bahara kadar hazırlıklar ancak biter. Moskov'da bahara kadar büyük kuvvet getiremez. Şimdi bahara kadar hudutlarda karşılıklı atışılır. Baharda da biz nefere çıkarız inşallah," dedi. Cevabımı almıştım. En azından aklımı kurcalayan sorulardan biri cevaplanmıştı. Arif Ağa ortasının başında savaşa gidecekti. Ya Sabit? Arif Ağa zabitlerle konuşuyor. Yapılması gerekenleri söylüyordu. Ortanın eksiklerini hesaplıyor. Hızla tedarik yolları üzerinde tartışıyorlardı. Kafamı şiddetle kurcalayan sorunun cevabını da bu konuşmalar sırasında aldım. Yusuf, "Biriniz burada kalsanız ağam, bir evden iki seferli haksızlık olmaz mı?" diye sordu. Arif Ağa tartışmaya tamamen kapalı bir tutumla Yusuf'u cevapladı. "Her şeyin bir ilki vardır Yusuf. Bu da Sabit'in ilk seferi olacak. Ben de yanında olacağım. Hem burada sarı var." Sabit bu sözleri gururlu ve ağırbaşlı bir edayla başı önüne eğik olarak dinliyordu. Ben ona bakıyordum. Sonsuz bir istekle uzatmaya çalıştığı, durmadan ustura sürdüğü sarı ince bıyıkları yeni yeni terliyordu. Tüy ile kıl arası seyrek sakal telleri yeni beliriyordu. Çocuk gözleri yerini erkek gözlerine henüz terk etmemişti. Bereket versin ki gözleri maviydi. Bereket versin ki bu çocuk doğuştan iki tane nazar boncuğuna sahipti. Arif Ağa ile yoldaşların sohbeti birkaç saat sürdü. Aslında buna sohbet demek pek doğru değildi. Bu daha çok durum bildirimleri ve emirlerden meydana gelen bir konuşmaydı. Yoldaşlar gittikten sonra Ağa bir göz işaretiyle Sabit'i de yolladı ve baş başa kaldık. Sabırsızlıkla "Ağam," dedim, "Abdi Baba bu savaşa sevinenlere kafasız diyor." "Eyvallah," dedi, "aynen öyledir. Ama," dedim, "biraz önce inşallah muzaffer olacağız diyordun. Ne diyecektim sarı? Neferin, zabitlerin önünde savaşta rezil olacağız mı deseydim? Askerin maneviyatını kırmakla nereye varılır? Abdi Baba da bu lafı çıkıp çardak kahvehanesinin orta yerinde söylemedi değil mi? Ahali bir koca güruh. Kırım elden çıktı. Çözüm ne? Hadi Moskova savaş ilan edelim. Kırım'ı geri alalım. Ahali için mesele bu kadar kolay. Bir kere Kırım niçin elden çıktı? Kırım hanzadeleri birbirlerine düştüler de ondan. İkincisi Moskova karşı kim savaşacak? Ahali mi? Yok canım. Peki kim? Ayanların eşref saati gelirse ya da saraydan istedikleri tavizleri, imtiyazları koparırlarsa lütfen asker gönderecekler. Savaşacak olan yine biziz. Biz kapı kulları. Bize bir sulh müddeti gerekliydi. Orduya çeki düzen vermek için buna ihtiyacımız vardı. İşte bu fırsatta elimizden gidiverdi. Bu savaş felakettir sarı. Allah sonumuzu hayır eyleye. Ben Sabit'le birlikte gideceğim. Biliyorum yarı baba sayılırsın. Merak edersin. Ama iki gözüm hep üzerinde olacak, merak etme. İnşallah kazasız belasız. İki elim kanda olsa alır getiririm onu. Sen burada dikkatli ol. Kıtlık başlayacak. Herkes şimdiden mala üşüştü. Yağı, unu, şekeri kapışıyor. Kıtlık rezillik demektir. İki gözün yetmez, dört göz ol. Senin işin de bizimki kadar zordur. Kara bir haber alacak olursan, bunu sakın boşboğazlık edip kadınlara söyleme. Ordu seferden dönene kadar kimseye bir şey söyleme. Bakarsın aldığın haber doğru değildir. Bakarsın gün doğmadan neler doğar. Haydi sarı, boş ver şimdi bunları. Yarından sonra nasıl olsa, kim bilir kaç zaman savaş konuşacağız. Şimdi iki tek patlatalım. Unutalım şu kahpe dünyayı. Sabah uyandığımda Arif Ağa'yı tümüyle bu kahpe dünyanın meseleleriyle uğraşırken buldum. Zehra Hanım'la hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Anacığım diyordu, bu işin şakası yok. Bak bu sefer Sabit'i de götürüyorum, şakaya gelmez. Bütün bunları en iyi sen bilirsin. Sana akıl vermek bana düşmez. Silah, elbise, diğer tedarikleri ben göreceğim. Bugün sarıyla çarşıya çıkacağız. Savsaklanacak iş değildir. Bahara kadar bir şey olmaz diyoruz ama bakarsın yarın olur, kim bilir. Onun için sen hemen kılınç kesmez, kurşun delmezlerin peşine düş. Kimin nefesi kuvvetliyse ona yaptır. Pazarlık etme, ne istiyorsa ver. Bağlarına dikkat et, sağlam olsun. Orta yerde düşüp adamı yapayalnız bırakmasın. Zehra Hanım, tamam evlat diyordu. Rahmetli babandan beri bu iş benim üzerimdedir. Hiç yarı yolda kaldınız mı? Sen merak etme, ikinize de tılsımların en güçlüsünü yaptıracağım. Ne Sabit'ime, ne Arif'ime bir zarar gelmeyecek inşallah. Arif Ağa ile birlikte sokağa çıktığımızda gördüğümüz manzara gerçekten şaşırtıcıydı. Sokaklar bayram yerine dönmüştü. Esnaf tüm ahali, hatta başlarını pencerelerden uzatan genç yaşlı kadınlar Arif Ağa'ya sesleniyor, "Gazanız mübarek olsun ağam." diyerek tebrik ediyor, sanki ağalarını şimdiden sefere uğurluyorlardı.